Ayrım 24. Medusa Darbesi Robert Ludlum. Sayfa 254. Victoria Tepesi'nden başka bir deniz piyadesi koşarak geldi. Fena topallıyor, bir omzu da düşüp sakatlanmış gibi aşağıda duruyordu. Arkadaşına yardım etmek isteyen asker de camı kırılan dükkana daldı. Birden doğululara özgü bir müzik duyuldu. Zillere vuruluyor, ilkel tahta düdükler çalınıyordu. Ellerinde etrafları çiçeklerle süslü dövizler taşıyan bir grup din adamının arkasında müzisyenler vardı. Bu grup kasap dükkanına doğru geliyordu. Amerikalılar şaşırmıştı. Catherine Staples sinirli bir tavırla elini salladı ve sustu. Edward McAllister da çok öfkelenmişti. Mary Catherine ile müsteşarın dükkanın önündeki kalabalığın yanından geçerek aşağıya doğru koştuklarını gördü. Karşıdaki deniz piyadeleri de onları izlediler. Kasap dükkanının kapısına vuruldu. Ak saçlı adam kapıyı açtı. Öndeki temiz bir kimono giymiş adam içeriye girip Mary'nin önünde eğildi. ''Geçiş törenimizi beğendiniz mi madam?'' ''Ama ben Banker Jitai'' diye kendini tanıttı. ''Biraz önce duyduğunuz bir cenaze töreni marşıydı.'' ''Yani bütün bunlar planlanmış mıydı?'' Adam evet efendim diye cevap verdi. Buradakiler polisten ve askerlerden hiç hoşlanmazlar. Sınırın öte yanındaki kuzenlerimiz sık sık bu tarafa geçerler. Onlar hırsız filan değillerdir. Sadece ailelerini görmek isterler. Askerler de onları yakalayıp geri gönderirler. İşte bu yüzden biz hep hazırlıklıyızdır. Ama beni tanımıyorsunuz. Ortada garip bir durum olduğunu gördük. Sizi kovalayan fazla sayıda insan vardı. Bir suç işlemiş bile olsanız sizi askerlerin böyle rahatsız etmesine anlam veremedim. Dediğim gibi burada askerler sevilmezler. Hem siz hiç de bir kanun kaçağına benzemiyorsunuz madam. Hayır, suçlu değilim. Sadece başım dertte. Hong Kong'a beni bulamayacakları bir otele gitmem gerekiyor. Bana yardım edebilecek insanlara ulaşmalıyım. Param var. Bir gece önce Catherine'in beyaz el çantasına para koyduğunu anımsamıştı. Çinli başını salladı. ''Sizi bulamayacakları bir otele yollayacağız. Ayrıca giysi de gerekecek.'' Mary minnetle mırıldandı. ''Çok teşekkür ederim.'' Mary kendisini kovluğuna götüren takside sessiz sedasız oturuyordu. Daha bir saatten fazla yolları vardı. Tuen Mun'daki insanlar ona büyük bir iyilik yapmışlardı. Çinliler bir dükkandan koyu renkli, temiz ama biçimsiz bir giysi getirmişlerdi. Saçlarını değiştirmek istediğini söyleyince de onu bir kadın berberinin arka odasına sokmuşlardı. Orada yaşlıca bir Çinli kadın onunla uzun uzun uğraşmıştı. Mary buna bir anlam verememişti. Sonra aynaya bakınca soluğu kesilmişti. Saçları artık kızıl değildi. Yer yer ağarmış, pis bir kahverengiydi. Çinliler onun hastaneden kaçtıktan sonra yapmaya çalıştıklarının kat kat üstünlüğünü başarmışlardı. Şimdi orta tabakadan, para durumu iyi, yaşını başına almış bir turiste benziyordu. Jason Bourne o anda onu görseydi bu değişikliği çok takdir ederdi. Mary arabada arkasına yaslanmış, korkusunu bastırmak için başka şeyler düşünmeye çalışıyordu. Bu durumda kimden yardım isteyebilirdi? Tek güvenebileceği Doktor Morris Panov'du. Ancak hükümet görevlileri kendilerine beceriksiz katiller diyen Moe'dan hiç hoşlanmıyorlardı. Dış işlerine başvursa da bir sonuç alamazdı. Birden gözlerinin önünde başka bir yüz belirdi. Yanaklarından yaşlar süzülen, David Webb'in kendisini affetmesi için yalvaran bir adam. Bir zamanlar Phnom Penh'de genç bir dışişleri görevlisiyle karısının ve çocuklarının dostu olan bir adam. Conklin, Alexander Conklin. David uzun süren nekahat döneminde kendisini görmek için sık sık gelen adamı geri çevirmiş, onu öldüreceğini söylemişti. Conklin, David'in kalleşlik ettiğine inanarak onu öldürtmeye kalkmıştı. Sonunda da onu Treadstone 71 denilen gizli merkezde sıkıştırmıştı. Daha sonra David'in suçsuz olduğu anlaşılınca Conklin yaptıkları yüzünden büyük bir suçluluk duygusuna kapılmıştı. Mary ona acımış ve Alex'e birkaç kez oturup kahve içmiş konuşmuştu. Ama David onu görmeyi reddetmişti. İşte başvurabileceği bir Conklin vardı. Bu olayları açıklayabilecek tek kişi oydu. Kowloon'da Chatham yolundaki İmparatoriçe Oteli'nde Mary ile Bayan Penelope Austin adıyla tek kişilik bir oda ayrılmıştı. Mary buraya çıkıp kapıyı da kilitledikten sonra rahat bir soluk aldı. Telefona uzandı. Santral'a ABD Washington DC ile görüşmek istiyorum dedi. Acele olsun. Kısa süre sonra telefon çaldı. Mary uykulu bir ses duydu. Alo, evet. Alex, ben Mary Webb. Aman tanrım, sen neredesin? İkiniz de neredesiniz? Kocan seni buldu mu? Neden söz ettiğini bilemiyorum. Birbirimizi bulamadık. Sen bu olayı biliyor musun? Geçen hafta Washington'a gelip boynumu kırmaya kalkanın kim olduğunu sanıyorsun? David tabii. Mo Panov'da, ben de sizden haber bekliyoruz. Sen neredesin?
Hong Kong'da. Kowloon'daki İmparatoriçe Oteli'ndeyim. Austin adıyla kalıyorum burada. David seni aradı mı?
Beni ve Mo'yu aradı. Bu işin aslını öğrenmek için uğraştık ve karşımıza aşılmaz bir duvar çıktı. Yok, duvar dememeliyim. Burada kimse ne olduğunu bilmiyor. Bilselerdi mutlaka öğrenirdim. Mary, telaşımdan perşembeden beri içki bile içmedim. Neler oluyor?
Mary ona kendisini kaçıranların bürokrat olduklarını anlattı. Catherine Staples'ın yardımlarını, sonra onun da karşı tarafa geçtiğini açıkladı. İşin McAllister'ın başının altından çıktığını da ekledi.
McAllister mı? Sen onu gördün mü?
O burada Alex. Beni yine ele geçirmek istiyor. Ben elinde olduğum sürece David'i kontrol edebilecek. Onlar David'i öldürecekler. Bunu daha önce de denediler.
Derin bir sessizlik oldu. Sonra Conklin pişmanlık dolu bir sesle ''Biz denedik'' dedi, ama artık durum çok farklı.
''Ne yapabilirim?''
''Alex, bulunduğun yerden ayrılma'' diye emir verdi. ''İlk uçakla Hong Kong'a geleceğim. Odandan çıkma, kimseye de telefon etme. Her yerde seni aradıklarından eminim. David'i bir cinayete zorladıklarını sanıyorum. Çok korkuyorum.''
''Ben de.''
''Medusa'da Delta kadar başarılı biri yoktu. Olağanüstü bir ajandı, bunu çok iyi biliyorum.''
''Alex, bu durum onun beynini nasıl etkileyecek?''
Yine sessizlik oldu. Conklin konuşmaya başladığında sesi düşünceliydi. ''Yanımda bir dostumuzu getireceğim. Mo bunu reddedemez. Sen orada kal Mary. Artık yüzleşme zamanı geldi. Yemin ediyorum onlarla yüzleşeceğiz.'' 23. Bölüm. Born yaşlı adamın gırtlağına sarılarak ''Sen kimsin?'' diye bağırdı.
''Danju atılı, sakin ol Delta. Sesini duyup onu öldürdüğünü sanacaklar. Otel katibini arayacaklar.''
Born elini çekince yaşlı adam öksürerek konuştu.
''Tanrım, hiç böyle rezalet görmedim. El Alamein'de savaşmıştım. Gerekirse şimdi de dövüşürüm.''
Fransız ''Ah, cesur bir İngiliz'' diye mırıldandı. Born onu yana itti. ''Tıraşı kesin.'' Yaşlı adamın üstüne eğildi. ''Sen kimsin, çabuk söyle. Yoksa El Alamein'den sağ çıktığına pişman olacaksın.''
''Adım Joseph Wandsworth. Buraya hükümetin davetlisi olarak geldim. Bana 325 numaralı oda, yani bu oda ayrılmıştı.'' ''Tanrı biliyor ya, burası lüks bir yer değil, telefon da hep bozuk.''
''Ne zaman geldin ve senden ne istediler?''
''Dün gece geç vakit geldim, ne istediklerine gelince seni ilgilendirmez.''
Born kağıt bıçağını çıkararak adamın gırtlağına dayadı. ''Sağ kalmak istiyorsan konuşursun.''
Danju o sırada kırılan kapıyı yerine takıyordu. Yaşlı adam ''Sen bir manyaksın'' diye fısıldadı.
''Doğru, aklı başında hareket etmeye zamanım yok, senden ne istediler?''
''Beni bugün öğle üzeri gelip odamdan alacaklardı. Saat 3'ü geçiyor. Çin Halk Hükümeti de tıpkı uçakları gibi rötarlı hareket ediyor.''
Danju burnun koluna dokundu. ''11.30 uçağı. Bu adam sadece bir şaşırtmaca yapmak için buraya yerleştirilmiş. Bir şey bilmiyor.'' ''Öyleyse senin adamın otelin başka bir odasında. Öyle olması gerekir.''
Danju ''Fazla konuşma'' diye fısıldadı. ''Onu sorguya çekeceklerdir.''
Otoriter bir tavırla Born'un yana itti. ''Beni dinleyin, sizi rahatsız ettiğimiz için üzgünüz. Ama bu kapısını kırdığımız 3. oda, böyle saldırıya geçmek zorundaydık. Bu katta kalan 4 kişiden birinin 5 milyon dolarlık uyuşturucuyu kaçırdığını öğrendik. Siz ve diğer 2 kişi suçsuz olduğuna göre adamımız 4. odada kalan kimse tabii. Size de diğerlerine söylediğim şeyi önereceğim. Kapınızı odasından memnun kalmayarak öfkelenen bir sarhoşun kırdığını söyleyin. Burada türlü işler dönüyor. Yanlışlıkla bile olsa kuşkuyu çekmemelisiniz.''
Yaşlı adam böyle bir şey istemem dedi.
Danju buruna baktı. Kapıya git binbaşı. Sonra İngiliz'e baktı. Bize 20 dakika izin verin. Sonra istediğinizi yapın. Unutmayın, kapıyı kıran öfkeli bir sarhoştu.
Evet evet, öfkeli bir sarhoş.
Dışarıya çıkınca çantalarını alarak merdivene gittiler.
Born acele edelim dedi.
Katilin üstünü değiştirmesi gerekiyor. Otelin çıkışlarını kontrol edelim. Taksi duraklarına bakalım.
Danju onu durdurdu. Önce bu katta kırmamız gereken 2 kapı var. Beğendiğin 2 kapıyı seç. Yalnız çabuk ol. Kapıları tekmeyle kır ve yüksek sesle küfret. O İngiliz'in anlatacaklarının doğru olduğunu sanmalılar. Haydi harekete geç. Otelin müşteriler için büyük bir kapısı vardı. Böylece havaalanından otele gelenleri gözetlemek kolaydı. Personel için de binanın yanına bir kapı yapılmıştı. Orada bekleyen üniformalı muhafızlar girip çıkanların belgelerine bakıyorlardı. Bourne durumu fark edince bizim katil yan kapıdan çıkamaz dedi. Muhafızlara görünmek işine gelmez. Danju ona baktı. ''Neden onun hala otelde olduğundan eminsin? Beijing'i iyi biliyor. Bir taksiye binip başka otele gitmiştir.'' ''Yok, sana söyledim. O kılıkta ortalıkta dolaşamaz. Kendini korumak için kimliğini değiştirmesi gerek.'' Fransızı iterek otelin ön kapısından çıkardı. Köşede duran bir sıra eski otobüsle yine öyle hurda taksilere doğru gittiler. ''Otelde telefonlar işlemiyor. Bu durumda otele inmesinden sonra belirli süre bekleyecektir. Haber gelmeyince de daha önce aldığı emre uyacaktır. Onu çağıran Çinli otel telefonlarını düşünmüştür kuşkusuz. Üstelik buralarda onu bekleyen, gözetleyen kimseler de olmalı. Önemli mevkideki Çinli tuttuğu adamın peşinde başkalarının olmasını istemez. Onun her hareketini kontrol etmek ister sanırım.'' ''Haklısın.'' Danju bir an sonra Bourne'un kolunu yakaladı. ''Bizimkini bekleyenlerden birini gördüm.'' Bourne Fransız'a bakarak durakladı. ''Ne dedin?'' ''Danju, yürümeye devam et.'' dedi. ''Şu kamyondan çıkan merdivene tırmanmış olan adam.'' ''Anlıyorum. Telefon tamir servisi. Kalabalıkta dikkati çekmeden işlerini görüyorlar.'' Kalabalığa karışarak kamyona yaklaştılar. ''İlgileniyormuşsun gibi bak. Sonra soluna bir göz at. İlk otobüsün önündeki kapalı kamyoneti görüyor musun?'' Jason Bourne aracı görür görmez Fransız'ın haklı olduğunu anladı. Yeni sayılacak kamyonet beyaza boyanmıştı ve camları koyu renkliydi. Rengi dışında katili Shenzhen'in Lovu sınırından alan taşıttan farksızdı. Bourne kapısının üstündeki yazıyı okudu. Nia Jingshan. Tanrım, adları da aynı. Bu da bir kuş cennetine ait. Shenzhen'deki Chutang kuş cennetinin taşıtıydı. Bu da Jingshan kuş cennetinin. Bunu nasıl fark etti? ''Açık cam. Bu taraftan kalan son cam. Şimdi göremezsin. Oradan bir adam bakıyordu. Kuş cennetiyle ilgili biri değildi. Üstünde subay tüneyi vardı. Rütbesi de yüksekti. O subay alıp götüreceği birini bekliyor. Ya da izlemesi emredilen birini.'' ''Harika bir numara. Lo Wu'da senin katil üstünde böyle yazı olan bir kamyonete bindiydi.'' Danju ona baktı. ''Çin'de yüzyıllardır kuşlara saygı duyulur. Kuşlar değerli resimlerde, ipeklerde yer alır. Ayrıca pek çok kuştan lezzetli yemek yapılır.'' Ben daha başka, daha basit bir şey düşündüm. ''Neymiş o?'' ''Kuş cennetleri büyük toprakları kaplıyor. Bunlar sözüm ona halka açık ama Çin'in her yerinde olduğu gibi hükümetin yönetiminde. Hükümete karşı gelen 10 kişinin bir arada görülmekten çekindiği bir yerde geniş toprakları kaplayan bir kuş cennetinde buluşmaktan daha uygun bir şey düşünülebilir mi? Ellerinde resmi izin olan kuş seyretmeye gelmiş kimseler hiç kuşku uyandırmadan gece ya da gündüz o topraklara girebilirler.'' ''Shenzhen'den Pekin'e kadar uzanan bölgede mi? Yani sen işin tahminimizden daha büyük mü olduğunu söylüyorsun?'' Jason etrafına bir göz attı. ''Her neyse, bizi ilgilendirmez. Bizi sadece o katil ilgilendiriyor. Ayrılmalı ama birbirimizi kaybetmemeliyiz. Ben şu tarafa.'' Fransız onun sözünü kesti. ''Gerek yok, işte orada.'' ''Nerede?'' ''Geri çekil, kamyonetin gölgesine gir.'' ''Hangisi?'' Danju arkasını kamyonete dönerek otelin girişindeki insanlara baktı. ''Şu küçük kızın başını okşayan rahip, ona bu kılığa girmesini ben öğretmiştim. Rahip kılığını Hong Kong'da yaptırmıştık. Önce o pahalı giysiyi tanıdım, bunun parasını ben vermiştim.'' ''Bourne, demek parası bol bir kilisedensiniz.'' dedi ve koşup yakalamak için deli olduğu adamı süzdü. Katilin kılığı mükemmeldi. Siyah şapkanın altından kır favoriler görülüyordu. İnce soluk yüzlü, çelik çerçeveli gözlük takmış, sakin halli bir adamdı. Yabancısı olduğu bu yerde her gördüğü şeye şaşıyor, her gördüğünden zevk alıyordu. Küçük Çinli kızın başını okşarken tıpkı bir rahip gibi davranmıştı. Bourne istememekle birlikte ona saygı duydu. Bu adam işini çok iyi biliyordu. O anda benliğinden sevgi fışkıran bir din adamıydı. Bu her halinden, çekinerek yaptığı her hareketten, yumuşak bakışlarından belliydi. Kalabalıkta bu adamı gören hiç kimse onun katil olabileceğini aklından geçirmezdi. Bourne o an Carlos'u anımsadı. Çakal da rahip kılığına girerek Neuilly-sur-Seine Kilisesi'nden elini kolunu sallayarak çıkmıştı. Ama göz göze geldiklerinde Carlos'u tanımıştı. Çakalın peşi sıra Paris sokaklarında koşmuştu. Kaldırımda oturan yaşlı bir dilenci kendisine pis pis gülerken çakalı kaybetmişti.
Born burası Paris değil diye düşündü. Burada katili koruyan bir dilenci sürüsü de yok. Pekin'deki çakalı nasıl olsa eline geçirecekti.
Danjun'un sesiyle kendine geldi. Harekete hazır ol, otobüse yaklaşıyor.
Otobüs dolu. Sorun da bu zaten. Otobüse son binen o olacak. Acelesi olan, rica eden bir rahibe kim karşı koyabilir?
Fransız yine haklıydı. Rahibin elini uzatması üzerine dolu otobüsün kapısı kapanmadı. Kolu içerideki kalabalık yüzünden sıkışmıştı. Şoför kapıyı iyice açınca kolunu kurtarmakla kalmadı. Hemen içeriye girdi.
Born Fransız'ı dürttü. Haydi hemen bir taksi bulalım.
Bu kolay olmayacak Delta.
Benim iyi bir yöntemim var. Yürüyüp taksi durağını geçti ve karşıdan çıkan boş bir arabaya işaret etti. Sıraya girmek üzere gelen taksi durdu. Sürücü başını camdan uzattı.
Şemmal,
Born Way diyerek ona 50 dolar kadar tutan yuan gösterdi.
Bi yua bak zu.
Sürücü hao diyerek kapıyı kapattı. Bing le ba.
Jason'la Danjou arabaya girince şoför iki müşterinin fazla olduğundan yakınmaya başladı. Born ona 20 yuan daha verdi.
Danjou öne doğru eğildi. İlerideki otobüsü izle. Tiananmen alanına gidiyor.
Hangi kapıya gidiyor? Hangi köprüden geçecek?
Bilmiyorum. Otobüsün numarası 7421.
Sürücü Tian kapısı, ikinci köprü. İmparatorluk girişi dedi.
Orada otobüsler için ayrı bir park yeri mi var?
Orada sıra sıra otobüsler olacak. Hepsi de doludur. Güneşin bu saatinde Tiananmen çok kalabalıktır.
Biz yolda o otobüsü geçelim. O alana varmadan bizim inmemiz çok iyi olur.
Sürücü bunu kabul etti ve 3 dakika sonra eski otobüsün yanından geçtiler. 46 dakika sonra da Cennetlik Barış Kapısı'na geldiler. Bu kapının biraz ilerisinde Çinli liderlerin kendilerini halka gösterdikleri dev platform vardı. Sağdaki halkın büyük salonu denilen binanın resepsiyon salonları 3000 kişi alacak büyüklükteydi. Kapının karşı tarafında da 2 kat terası olan mermer bina güneşte parlıyordu. Burası halk kahramanları anıtıydı. Bu anıtta ilk yer alan Mao olmuştu. Tiananmen alanında daha birçok anıt vardı. Roma'nın Kolezyumundan çok daha büyük bir düzine stadyum bu alana yerleştirilebilir ve yine de etrafta çok yer kalabilirdi. Buraya yüz binlerce insan gelebilir ve yine de yüz binlerin sığacağı yer bulunabilirdi. Born sakin gözlerle etrafı inceledi. Şoföre taksimetrenin gösterdiği parayı ödeyip indi.
Şimdi Danjou ile neler yapmaları gerektiğini hesaplamaya çalışıyordu.
Katil buraya gelince önce kendisini izleyen olup olmadığına bakacaktı. İzlenmediği kanısına varınca harekete geçecekti. Ancak ondan sonra müşterisinin göndermiş olduğu adama yaklaşacaktı.
Jason Bourne katilin yerinde olsa böyle yapardı. Komando da biraz akıllıysa öyle davranacaktı.
7421 numaralı otobüs ağır ağır gelip sıranın sonunda durdu ve yolcular inmeye başladılar. Rahip kılığındaki katil de yaşlı bir kadının inmesine yardım etti. Sonra otobüsün arkasından dolaşarak kalabalığa karıştı.
Jason 10 metre kadar geriden gel dedi. Benim yaptıklarımı yapacaksın. Ben durduğumda duracak, döndüğümde döneceksin. Yalnız kalabalıktan ayrılma. Daima etrafında insanlar olsun.
Dikkatli ol Delta, o amatör değil.
Ben de değilim.
Born koşarak otobüsün arkasından geçti. Rahip 45 metre kadar ilerideydi. Kapkara giysisiyle onu izlemek kolaydı. Komando bu kılık sayesinde güvendeydi ama yine bu kılık yüzünden tanınması kolaydı.
Katil birden kalabalıktan ayrılarak resim çeken bir askere yaklaştı.
Born durumu anladı. O adam Beijing'de iznini geçiren sıradan bir asker değildi. Üniforması öyle bir asker için fazla şıktı. Üstelik yaşını başını almış biriydi. Komando rolüne devam ederek babacan bir tavırla askerin sol omuzuna dokundu. Sol eli görünmüyordu. Siyah ceketi aralarındaki boşluğu doldurmuştu. Katil askerin kaburgalarına bir silah dayamış olacaktı. Asker donup kaldı. Sonra katille birlikte hareket etti. Komando şimdi onun kolunu sıkıca yakalamış emir veriyordu. Asker birden kendisinden beklenmeyen bir şey yaptı. Doğrulup hayır der gibi başını salladı. Silah böğrüne dayanmıştı. Ya emirlere uyacak ya da Tiananmen alanında ölecekti.
Katil etrafına bakınmak için dönerken Born eğilerek ayakkabısını bağladı. Bir yandan da arkadan gelenlerden özür diliyordu. Doğrulunca katili göremedi. Nereye gitmişti?
Komando askeri bırakmıştı.
Bunu neden yapmıştı?
Asker birden ortaya çıkarak elini kolunu sallayıp bağırdı. Sonra yere yığıldı. İnsanlar baygın adamın etrafına toplandılar. Katil insanların ilgisini çekecek bir olay mı yaratmak istemişti? Born yaklaşınca durumu anladı. Katil ateş etmemiş, bir iğneyle askerin böğrünü delmişti. Bunu yapmasının da nedeni vardı. Kendisini tutan Çinli onu karşılamak, korumak için birkaç kişi yollamıştı. Ama katil kimseye güvenmiyordu. Bu yüzden onu gözetleyenleri ortadan kaldırdıktan sonra randevuya gidecekti. Adımlarını sıklaştırarak katille arasındaki mesafeyi daraltmaya başladı. 15 metre, 12 metre, 9 metre. Bir yerde durmuyor, insanların arasından geçiyor ve başka bir gruba karışıyordu. Katil başka bir askerle temas kurdu ama bu kez saldırmadı. Asker bir emir alıp başını sallayarak uzaklaştı. Born buna bir anlam veremedi. Hayretle başını kaldırıp baktı. Granitten sütunları olan dev bir binanın dibinde duran, elinde ataşe çantası bulunan kısa boylu Çinliyi gördü. Burası kahramanlar anıtının tam arkasına düşüyordu. Üstündeki yazıdan Başkan Mao'nun mozolesi olduğu anlaşılıyordu. İnsanlar iki koldan içeriye giriyorlardı. Muhafızlar orada durmuş ziyaretçileri sıraya sokuyorlardı. Sivil adam iki sıranın arasında duruyordu. Bu da onun önemli biri olduğunu açıklıyordu. Birden uzun boylu katil önüne çıkan askerlerden birini yakaladı. Subayın omuzları geri gitti, vücudu kazık kesildi. Bundan da beline bir silah dayandığı belliydi. Kalabalık ve polisler yere yığılan birinci askerle ilgilenirlerken katille yakaladığı subay Mao'nun anıtına doğru gidiyorlardı. Asker kımıldamaya çekiniyordu. Born bunun nedenini anladı. Katil Çinli müşterinin yakın adamlarınca tanınıyordu. Onların patronu da pek uzakta değildi. Polis adamı çağırarak alanda yatan askeri yerden kaldırmış taşıtıyordu. Bu olay katilin gereksinme duyduğu zamanı sağlamaya yetmişti. Şimdi sırtına silah dayadığı asker emrine itaat etmezse oracıkta ölecekti. Katil yakaladığı subaydan kendisini amirine götürmesini istemiş olacaktı. Onun amiri yani katilin müşterisi içeride bir yerde olmalıydı. Born durumu daha fazla inceleyecek zaman olmadığını biliyordu. Bir an önce harekete geçmeliydi. Mao Zedong'un anıtına girerek katille müşterisinin buluşmalarına tanık olmalıydı. Kendi yerine geçen adamın yine kendisi tarafından icat edilmiş bir numarayı uygulaması Born'a cesaret veriyordu. Katili izleyecek ve fırsatını bularak bir şeyin farkında olmayan komandoyu yakalayacaktı. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 266.